Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Rabbimizin bize gönderdiği yeni bir sureyle, Ankebut suresiyle birlikteyiz. Bu surenin faziletiyle şereflenmek üzereyiz. Rabbim bundan mahrum etmesin. Sure zaten yücelik ve yükseklik anlamına da geliyor aynı zamanda. Onun için bu surenin de bize katacağı elbette bir şeref var. O şereften Rabbimiz bizi mahrum etmesin. Ankebut suresi, Kur'an-ı Kerim'in Mekki ve Medeni sureleri vardır. Yani hicretten önce ve hicretten sonra inen sureleri. Ankebut suresi, Mekki dönem surelerinin sonuncusu. Hicretten önceki son sure dönem itibariyle nazil olmuş olan bir suredir. İçinde her ne kadar münafıklardan söz ediliyor olsa da, ki bundan dolayı işte münafıklar sadece Medine döneminde vardır, Mekke'de münafık yoktur, dolayısıyla münafıklardan söz eden bu ayetler Medine'de inmiştir gibi bir anlayış olsa da, bu Mekke döneminde de hastalıklı bir ruh halinin tezahürü olarak var. Yani Mekke döneminde de Müslüman oldukları halde Müslümanlığını açıklayamayan, üzerindeki baskılardan dolayı bunu gizlemek zorunda kalan, bundan dolayı da kaypak bir zeminde bulunan kimi insanlar da yok değil, var elbette. Dolayısıyla böyle gel gitleri yaşayan insanlar da var. Bunlardan da söz etme ihtimali olduğundan dolayı bu surenin Mekke döneminin son suresi olduğunu özellikle belirtmekte fayda var. 85. sırada inen bir sure. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin 85'i Mekki dönemde inen bir suredir. 86 ve devamında nüzul sırası itibariyle sonraki sureler Medine döneminde hicretten sonra nazil olan surelerdir. Ankebut suresinin konusu genelde insanların, özellikle Müslümanların Allah karşısında sorumlulukları ve bu sorumlulukların gereği olarak tabi tutuldukları imtihan konusu. Gerçek müminlerle münafıkların ayrıştırılmasından söz eden bir sure. Bunu anlatırken geçmiş dönemde imtihana tabi tutulan kavimlerden örnekler verir. Gerek peygamber, gerek peygamber kavimleri olarak Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, ve sonra Ad ve Semud, Hud ve Salih aleyhisselamın kavimleri. Bunlardan kısaca söz edilir imtihan bağlamında. Çok sık gündeme getirdiğimiz, Müslümanlar tarafından da sıkça uyarı konusu olan namazın hayata etkisi de bu surenin konusudur. Namaza etkili olan, yanlış söyledim, hayata etkisi olan bir namaz nasıl olmalı, bunu özellikle konu edinen bir sure Ankebut suresi. Tabii bununla birlikte vahye yönelik itirazlar, Kur'an'a yönelik itirazlar ve bunlara Rabbimizin cevapları, Allah yolunda cihat edenlere Allah'ın yardımı bu surenin temel konuları. bu surede yer alan ve kısa bir şekilde anlatılan geçmiş kavimlerle alakalı kıssaların elbette surenin ana teması ile alakalı mesajı şu: geçmişte de iman edenler elbette bu sıkıntı ve eziyete maruz kalmışlardır. Sadece Kur'an'ın muhatabı olan insanlar değil, hangi peygamber olursa olsun, hangi dönemde gelmiş olursa olsun, bütün peygamber ve bağlıları hep çeşitli sıkıntılara maruz kalmışlar ama sonunda Allah'ın yardımı gelmiştir elbette kendilerine. Bu mesajı veriyor Rabbimiz bu surede. Ve aynı zamanda bu kıssalar üzerinden genel bir kuralı öğretecek bize Rabbimiz. İmtihan ve sıkıntı dönemi yaşanmadan Allah'ın yardımı olmaz. Allah'ın yardımı çantada keklik değil. Mutlaka sıkıntı ve imtihanlar yaşandıktan sonra Allah Teala imkan verir. İmtihan mı imkan mı? Önce imtihan, sonra imkan. Dolayısıyla Allah'ın yardımı bu sıkıntılardan sonra gelmiştir. Hep öyle olmuştur. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yasası bu. Ve aynı zamanda şu hatırlatmayı da yapar sure bize: İşkenceler ve zorluklar nedeniyle imanınızı terk etmek yerine, imanınızı terk etmeye yönelik bir takım sıkıntılara maruz kaldınız? Bu durumlarda imanınızı terk etmek yerine bulunduğunuz ortamları terk edin. İmanınız yüzünden sıkıntıya maruz kaldınız? Kurumlarınızda kurumlarınızı terk edin. İşinizden bir problem var, işinizi değiştirin. Memleketinizden mi var, bu memleketinizi değiştirin ama imanınızı değiştirmeyin mesajının verildiği bir suredir. Allah'ın arzı geniştir. Allah'ın rahmeti de geniştir. Sığınacağınız bu mekan, bu yer varken kendi kendinizi sıkıntıya sokmaya gerek yok der Rabbimiz. Bu surenin ana konuları, bizi bekleyen konular bunlar. Rabbim hayırla tamamına erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? İnsanlar imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Sadece iman ettik demek suretiyle. Bu soruyla başlayan bir cümle. Daha önce bu surelerin başında bulunan elif, lam, mim gibi, hamim gibi ifadelerin ne anlama geldiğini söyledim ama her seferinde tekrara düşmemek adına sadece şunu söyleyeyim. Bu harfler bildiğimiz harflerdir. Bunların herhangi bir gizemli anlamı yoktur. Bunların peygamberle Allah arasında özel bir şifre olma şeklindeki anlayış tamamen tahmin ve yorumlara dayanmaktadır. Bu harfler Kur'an'ın oluştuğu harflerdir. Kur'an eliften oluşur, lamdan oluşur, mimden oluşur, ha'dan oluşur vesaire. Dolayısıyla bu harflere sahip olmak Kur'an gibi bir kitabı meydana getirmek demek değildir. Dolayısıyla bu harflerle Allah Teala insanlara bir nevi meydan okur. Bu surelerin, bu harflerin bulunduğu 29 surenin tamamında neredeyse hep bu konular işlenir. Dolayısıyla burada da aynı konu gelecektir. Vahye karşı Allah Teala bunu söyler. Yani bu harflerin özel bir şifre olma özelliği yok. Her bir harfe ayrı bir anlam verme imkanımız da yoktur. Elif eliftir, lam lamdır, mim mimdir. Dolayısıyla Kur'an bu tür Arap harflerinden meydana gelen bir vahiydir, bir kitaptır. Yapabilirseniz harfler elinizde, hadi oluşturun böyle bir yasayı anlamındadır. Ve ikinci ayet hemen bir soruyla ve aynı zamanda bir uyarıyla, hem bir sorudur hem de bir uyarıdır. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? İmtihan edilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Yani zannetmesinler. Hiç de böyle değil. İman ettik demek beraberinde bir imtihan konusunun geleceği demektir. İman varsa arkasından bir imtihan konusu mutlaka gelecektir. İmtihansız bir imanın söz konusu olmadığını buradan da anlarız, Kur'an'ın genel muhtevasından da anlarız zaten. Bu ayet-i kerimede özellikle yüftenun ifadesi, bu fitne kelimesini biz biliriz ama Türkçedeki fitne değil. Türkçedeki fitne, fesat bil, o şekilde değil bu. Kur'an'ın kavramı olarak, önemli kavramlarından bir olarak fitne ve bunun türevleri, bunun fiil biçimi, bunun isim biçimi, mastar biçimi vesaire, bu kelimenin özel bir anlamı var. İmtihan. Ama bu kelimenin imtihan anlamına Kur'an tarafından kullanılmadan önce de Arap dilinde şöyle bir alan için kullanıldığını hatırlatalım. Ki o sözlük anlamı bu kelimenin imtihan konusuyla ne gibi bir ilişkisi olduğunu netleştirmiş olalım zihnimizde. Araplar toprakla birlikte çıkarılan, yani altın madeninin olduğu toprağı bir işleme tabi tutmak için ateşe atarlar, ateşe tutarlar ya, yani altın madeni altın madeni olarak çıkmaz. Birkaç bin ton altından belki bir gram, iki gram altın çıkar neticede. Altın madenin bulunduğu toprağın o ateşe sunulması, hararetli yüksek bir ateşe sunulması, arz edilmesinden sonra altın cevheriyle posasının, curufun, boşa yani işe yaramayan kısmının birbirinden ayrıştırılması işlemine Arapçada fetene denir. Bu kelime kullanılır, fetene. Fetentü zeheb der Araplar. Altını ateşe soktum. Niçin? Ayrışsın diye. Altın cevheriyle toprak birbirinden ayrılsın diye. Fetene kelimesini Kur'an aldı, imtihan anlamında kullandı. Anlaşıldı mı mesele? Yani ayrıştırma özelliği olan şeydir fitne. Bu kelimeyle, bu kelimenin anlamıyla ortaya çıkan imtihan, kişinin samimi mi, sahtekar mı? Yani Allah nezdinde işe yarayan mı, işe yaramayan bir posa mı olduğunu ortaya koyan şeydir fitne. Yüftenun da bu kelimedir. İnsanlar imtihan edilmeyeceklerini mi zannediler? Yani zannettiler fitneye tabi tutulmayacaklarını mı? Yani böyle bir imtihana tabi tutulmadan iman ettik demenin kendileri için yeterli olduğunu mu zannettiler? Hayır. Dolayısıyla burada fitne kelimesi bu yönüyle kazanma ve kaybetmenin kriteridir. Kazanan ve kaybedenin ortaya çıkmasını sağlayan ölçü demektir fitne kelimesi burada. Fesat anlamında değil, bunu özellikle hatırlamış olalım. Dolayısıyla imtihan, yani bu kavram üzerinden gidersek fitne dediğimiz şey, nefse ağır gelen bazı ibadetleri yapmakla olur. Evet, ibadeti yapmak bir imtihandır. Nefse ağır geliyor mu? Orada ibadeti baştan savma mı yapıyorsun, ciddi mi yapıyorsun? Bu bir imtihan mesela. Nefsin hoşlandığı zevkleri, arzu ve istekleri terk etmekle imtihan, samimiyeti ortaya koyan şeydir bu. Cana ve mala yönelik bela ve musibetlerle imtihan, fakirlik ve kıtlıkla imtihan, kafirlerin baskı ve işkencelerine, zalimlerin zulmüne karşı direnme imtihanı, tabi bu olumlusuyla olumsuzuyla. Yani Allah Teala'nın sadece imtihan dediğimiz zaman sadece işin olumsuz, zorlayan, sıkıntıya maruz bırakan tarafı değil bakınız. Olumlu şeyler de imtihandır. Ne gibi? Hani Enbiya suresi Rabbimiz şöyle diyordu ya, kullu nefsin zâikatul mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Ve neblûkum bişşerri vel hayri fitneten, sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de imtihan edeceğiz. Ve ileyna turcaun, ve sonuçta bize döneceksiniz. Hayırla da şerle de imtihan. İmtihan sadece şerle değildir bakın. Hayırla da imtihan vardır. Hatta en azından gözlem itibariyle, gözlemlerimiz ve tecrübelerimiz itibariyle söylemek gerekirse, Allah'ın hayır ve lütuflarıyla imtihanı şerle olan imtihanından daha zor kazanılan bir imtihan türüdür. Hastalık döneminde herkes Allah'a dua eder. Sağlıklıyken herkes değil. Yoksulken herkes Allah'a dua eder. Zenginken çok değil. Herkes yapmıyor. Belaya, musibete maruz kaldığı zaman herkes Allah Allah der. Belanın, musibetin olmadığı, işlerin tıkırında olduğu bir dönemde sadece müttakiler dua eder. Allah'la arası iyidir. Hayırla imtihan daha çok kaybedilen imtihan türüdür. Onu bilelim. O yüzden Allah Teala sadece şerle imtihan etmez. Fitne hayırla da olabiliyor. Enbiya 35. ayetin bize söylediği elbette budur. İnsanın mesela en çok aldandığı, en çok aldanabileceği, kazanmanın ve kaybetmenin kriteri olduğu halde insanın bunun farkında olmadığı, olmamaya da devam ettiği iki tane imtihan konusu var. Kur'an sürekli bunu gündeme getirir. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir, bir imtihandır. Etrafınıza bakın, kendinize bakın, kendimize bakalım. En çok bu iki konuda kaybederiz. Ya çocuklarımızla ya da mallarımız, kazançlarımız üzerinden kaybederiz. Bunu bilelim. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Tegabun ve Enfal suresinde iki defa geçen bu ifade. İnsanın aldandığı, çok da farkına varmadığı, iş işten geçtikten sonra mahiyetini anladığı iki imtihan konusu: mal ve evlat. Allah Teala iman ettik diyen insanların mutlak surette imtihana tabi tutulması suretiyle samimiyetlerin ortaya çıkacağını hatırlatıyor bize. Bolluk ve rahatlık insanın fıtratına uygun. Yani insan bu konuyla ilgili, özellikle rahatlık ve bollukla ilgili fıtrata uygun bir yapıdır. Bununla samimiyet ortaya çıkmaz asla. İnsanın tabiatına aykırı olan, tabiatının hazzetmediği, tabiatının itici gördüğü, hoşlanmadığı, zor olan şeyler insanın samimiyetini ortaya çıkarır. O yüzden Allah Teala fitne kelimesini kullandı. Zor şeyler insanın samimiyetini daha çok ortaya çıkarıyor. Mesela emir vermeden, emredilmeden insanların zaaf noktalarına yönelik bir uygulamaya tabi tutmadan kişinin samimiyeti ortaya çıkmaz. Antiparantez söyleyeyim. İmtihan konularımızın en önemlisi zaaf konularımızdır. Bunu bilelim. Hangi konularda zaafınız varsa o konu önünüzde bir imtihan konusudur. Bunu unutmayın. Mala karşı mı zaafınız var? O konu ciddi bir imtihan konusudur. Çocuklara karşı mı? Kariyere, ünvana, statüye karşı mı zaafınız var? O sizin en fazla kaybedeceğiniz bir konu ve imtihana tabi tutulursunuz. Yumuşak karnımız tabiri caizse. İmtihan olmadan samimiyet ortaya çıkmıyor. Bakın, insanlığın başlangıcında da Allah Teala bu imtihan türlü bize hatırlatır. Cinler Allah'a kulluk yapan varlıklar. İblis diye bir varlık yok. İblis ne zaman ortaya çıktı? Adem'e secde edin emri gelince. Adem'e secde edin emri iblisin samimiyetini ortaya çıkardı ve kaybetti. Ateşten yaratılan topraktan yaratılana secde etmez, çünkü ateşten yaratılan daha üstündedir ve kaybetti. İblisleşti. İblisin iblis olmasının nedeni Adem'e secde emridir. Secde emri olmasa kaybetmeyecek ki. Belli olmaz da samimiyeti. Buna mukabil Adem'in imtihanı da bundan daha çetin. Adem de iblisle kaybetti. Yasak ağaç koydu Allah Teala. Allah Teala hepsini yiyebilirsin dedi ama bu ağaca yaklaşmayacaksın. Mahiyetini bilmiyoruz. Problem değil. sadece bir imtihan, ağaca yaklaşmayacaksın. Ne etti, ne yaptı? İblis kandırdı, yemin etti. Allah adına yemin ederek yoldan çıkardı, kandırdı ve iblis yüzünden de Adem kaybetti. Nedir zaafı? O ağaç. Cazip diye, yasaklar cazip olur genelde. O ağaçla kaybetti. O ağaç olmasa Adem'in kaybetmesi söz konusu olmayacak. Yani bu ifade belki biraz cahil bir ifade de anlaşılsın diye söylüyorum. Adem'in imtihanı buydu, iblisin imtihanı da oydu. Olmasa samimiyetleri belli olmaz. İmtihan bunun için gerekli. Müslümanların sıkıntılara maruz kaldığı durumlarda Ankebut suresinin başındaki bu ifade gibi ki hicretten öncesinde yani Mekke döneminin işkence ve sıkıntıların had safhaya çıktığı dönemin sonlarında nazil olan bir sure olarak Ankebut suresinde nazil olan bu ayetin benzeri Müslümanların sıkıntılara maruz kaldığı dönemlerde durumlarda da zaman zaman hatırlatılmış. Periyodik olarak Kur'an nüzulü boyunca bu var. Peygamberlerin maruz kaldığı zorlukları Rabbimiz anlatırken Yusuf suresinin sonunda Yusuf'la alakalı kıssayı uzun uzadıya sayfalarca anlattıktan sonra Yusuf suresinin sondan bir önceki ayeti Allah Teala peygamberlerle alakalı bir tasvir yapıyor ki bunu dile getirmek bile gerçekten insanı zorlandığı bir şey. İfade üslubu olarak bile zor. O yüzden kimi mahallelerde bu ayetin tercümesi farklı şekilde tercüme edilmiştir. Niye? Peygamberlerle alakalı ortaya çıkan o tablo insanların kabul edecek, Müslümanların kabul edeceği bir tablo olmadığı içindir. Şöyle ayet diyor. Hatta izesteyesar rusul. Peygamberler öylesine bir zorlukla karşılaştı ki ümitsizliğe kapıldılar. Ümitsizlik peygamberlerden bahsediyor. Elçiler ümitsizliğe kapıldılar. وَظَنُّ اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا Ve zannettiler ki kendilerine yalan söyleniyor. Yalanlanmaktan bahsetmiyor ki çoğu tercüme bu kelime yalanlamak olarak ifade değil. Kur'an'da bu forumda bir tane kelime var, o da burada geçiyor. Belki de bundan dolayı dikkat çekmiyor. وَظَنُّ اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا Peygamberler ne zannettiler biliyor musunuz? Kendilerinin kandırıldığını zannettiler. Peygamberi kim kandırabilir ki? Kim kandırabilir? Aklınıza gelmez belki, bakın. Allah kendilerine vaat etti. Allah'ın yardımı gelecektir dendi. Yardım gecikti de gecikti, gecikti de gecikti de Allah'ın kendilerine söylediği yardımın gelmeyeceğini zannettiler. Korkunç bir şey bu. Niye? O kadar sıkıntıya maruz kaldılar. Dolayısıyla bu Allah tarafından Yusuf suresi 110. ayette bize hatırlatılan bir tablo. Müslümanların sıkıntıya maruz kalmasıyla alakalı. Medine'de ilk dönemlerde de özellikle hicretten sonra hem ekonomik zorluklar hem Müslümanların maruz kaldığı tehlikeler, içten ve dıştan gelen baskılar, Yahudilerin ihanetleri Medine'de, bütün bunlara karşı zorlandılar. Öteden beri Allah Teala onlara dedi ki: "Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezina halu min qablikum massatuhumul ba'sa ve'd-darra ve zulzilu hatta yaqul er-rasul ve'l-lezina amanu ma'ah meta nasrullah." Öyle sarsıldılar ki sıkıntılar, darlıklar, problemler, sorunlar, bunalımlar öylesine kuşattı ki onları sarsıldılar. Resul de onunla birlikte iman edenler de dediler ki meta nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Bunu sorabilecek en son kişi peygamberdir. Ama o sordu. Niye? Uç nokta, artık ötesi yok çünkü. Deniz bitti yani. Allah'ın yardımı şimdi gelmeyecekse ne zaman gelecek denilen bir noktada meta nasrullah dedi. Allah'ın yardımı ne zaman? Ela inna nasrullahi qarib. Allah'ın yardımı yakındır. Acele etmeyin. Bu şartlarda da mı acele ediyorsunuz? Evet, bu şartlarda da acele. Allah'ın hesabı farklı bakınız. Allah Teala Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanların yaşadığı hezimet tırnak içinde, o yaşadığı hezimetin sonucu olarak o üzüntü, o neredeyse kahroldukları bir dönemde Allah Teala onlara aynı şeyi söyledi. Ne zannediyordunuz? Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu'llezine cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Allah içinizden gerçek anlamda cihat edenlerle sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Müslümanların Uhud'da yedikleri darbeden sonra Allah'ın uyarısı bu. Ne zannettiniz? İçinizden cihat edenleri, sabredenleri ortaya çıkarmadan, denemeden cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Bu, Müslümanların tarih boyunca maruz kaldıkları imtihan türleridir. Zaman zaman bu olur. Şu an Gazze'deki Müslümanların yaşadıkları da bu kabilden bir şeydir. Sıkıntılar var. Bazen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deyken henüz savaş emri, karşı çıkma ve aynı şekilde mukabele etme emri ve izni gelmeden önce Yasir ailesiyle başlayan o işkence döneminde çaresizlik içerisinde sabredin Yasir ailesi dediği dönemler de olabiliyor bazen. Oluyor. Hadisatında çaresizliğime ya da çaresizliğimize bahane arıyor değilim, yanlış anlamayın. Müslümanların yapması gereken mutlaka bir şey var demiyorum. Çok şey var. O ayrı bir konu. Elbette çok şey var gerçekten. Bu anlamda bir mazeret üretmek anlamında söylemiyorum. Ama tarih boyunca bir yerde Allah'ın dinini hakim kılma mücadelesi var mı? Orada zorluklar var. Allah'ın görevlendirdiği peygamberin içinde bulunduğu toplum bile Allah'ın kendilerine yardım vaadinin gelmeyeceğinden şüphe etmeye başladıkları bir dönemden bahsediyoruz. Evet, bu zorluklar var ama sonuçta kazanan elbette iman edenler olmuştur. Onun için bu imtihan olmadan insanların sadece iman ettik demekle cennete gireceğini zannetmelerini Allah Teala bir hayal, ütopya olarak anlatır. Boşuna heveslenmeyin. Hadisatında da öyle değil mi? Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Şu an itibariyle orada mücadele eden insanların özlem duyduğu cennetle benim, sizin özlem duyduğumuz cennet aynı değil. Kusura bakmayın. Eğer aynıysa burada bir problem var anlamına gelir. Ben inanmıyorum. Bizim önümüzde bizi ne tür imtihanları bekler onu da bilmiyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle fedakarlıkların en yücesini ve en zorunu ortaya koyan insanların gireceği, paylaşacağı, mutlu olacağı cennetle rahatı ve konforundan taviz vermeden hayat yaşayanların paylaşacağı cennet aynı olmaz. Rabbim o kardeşlerimize de en yakın zamanda zafer nasip etsin de zaferine de bizi şahit yapsın. Sadece şahit değil, aynı zamanda bizi de vesile kılsın. Sadece dışarıdan bakarak değil. Dolayısıyla imtihan imanın gereğidir. Vaat edilen cennet Allah tarafından o kadar ucuz değil. Evet, bu bir imtihanla çevrilidir. Dünyada vaat edilen nimetler de sadece diliyle iman ettiğini söyleyen herkese verilecek kadar da değersiz değil. Sadece diliyle iman edenlere bu nimetler verilmişse bu onun çok değerli olduğu anlamına gelmiyor. Nimetin de değersiz olduğu anlamına gel. Bu bir imtihandır. Dolayısıyla imtihan bütün bunların ön şartı olarak karşımızda durur. Ve bir şey daha hatırlatayım. iman ettiğimiz her konu bizim karşımıza imtihan konusu olarak çıkacaktır. Neye inanıyorsanız, neye özlem duyuyorsanız, neyi seviyorsanız, yapmanız gerekenleri neye havale ettiyseniz, havale ettiğiniz konu imtihan konusu olarak karşınıza çıkar, bunu unutmayın. İmkanınız yok maddi anlamda. İmkan olsa iyi bir Müslüman olur mu dediniz? Bilin ki Allah Teala sizi imkanla imtihan edecektir. Görün bakayım hadi diyecektir. Çünkü hep böyle çoğu kaybetmiştir bu imtihanı. Allah Teala ya söz verdiniz, öğrenciyim ya Rabbi, şöyle bir memur olarak bir atansam, gör bakayım nasıl Müslüman mücadele edilir. Allah Teala bunu nasip eder sana ve bir imtihana tabi tutar. Göreyim bakayım hadi der. Kaybedeceğiz, kazanacak mısınız? Ya bekarken zor oluyor. Evlendiğim zaman iyi bir imtihan, iyi bir Müslüman olurum. Öyle mi? Allah Teala bunu lütfeder ve orada bir imtihan konusu başlar. Aklınıza ne gelirse gelsin, şöyle olursa iyi bir iman, iyi bir mümin olurum dediğiniz hangi konu olursa olsun, o sizin için bir imtihan konusu olarak bekliyor sizi, bizi. Kaybetmemeye çalışalım sadece. Dolayısıyla mangalda kül bırakmayan türden iddialarla olmaz. Allah bu samimiyetimizi ortaya koymadan, Allah biliyor, ortaya koymadan diyorum. Bu samimiyet zaten Allah tarafından biliniyor da, bu samimiyeti belli etmeden, ortaya çıkarmadan hayır. Samimiyet ve iman netleşmez. Bunu hatırlattıktan sonra Rabbimiz peşinden şunu söyler. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Elbette biz öncekileri de denemiştik. Önceki insanları da denemiştik. Şu anda bu ayeti okuduğumuz az zamandan önce, biz bu ayeti şu anda okuyoruz ya, şu anda 2023'te okuyoruz. Bizden önceki insanlar da denendi. Bu ayetin nazil olduğu ilk dönemde ilk duyan insanlar 1400 yıl önce, 14 asır önce, o dönemden önce de, hangi dönemde okursan okur bu ayet o önceyi anlatır bize. Öncekileri de imtihan ettik. Edilmedi mi? Hem de nasıl edildi, değil mi? O imtihanı yüz akıyla kazandıklarından dolayı şu anda ben buradayım, siz de buradasınız. Şu anda o kadar yaşlı olan belki hatırlamazlar. Değil mi? Çok fazla o kadar yaşlı yok. Yani Allah'ın kitabını anlatmayı değil, Allah'ın kitabının sadece telaffuzunu öğrenmeyi ve öğretmeyi yasaklayan bir dönem yaşandı. Ve bu dönemde jandarma baskını neticesinde yakalanmamak adına nöbet beklenen bir ortamda Kur'an okundu, bir dönem yaşıyoruz. Milattan önce değil, topu 60 sene önce. İmtihandı. Peki şu anda? Şu anda da imtihan. Çünkü hep böyle devam etmeyebilir. Korku imparatorluğu oluşturmaya çalışmıyorum. Hakkınızı helal edin. Ama böyle devam etmeyebilir. Bakın bu bir imtihandır. Kazandınız mı, kaybettiniz mi? İçerisini doldurma biçiminize göre değişir. 28 Şubat döneminde Müslümanlar iki kişi bir araya gelemeyecek bir durum yaşadık. Bu ne zaman biter dedik? Bitti, Müslümanların yapmak isteyip de yapmadığı dönem, yani yapmak isteyip de yapmayacağı hiçbir şeyin olmadığı bir dönem yaşandı. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Sadece boş geçti. Sonra şimdi dizimizi dövmeye başlıyoruz. Bu bir imtihan. Evet, Allah Teala bizden öncekileri de imtihan etti. Bizi de imtihan edecek. Bizden sonraki kuşaklar da bu cümleyi duydukları zaman babaları, abileri olarak bizi imtihan ettiğini anlayacaklar. Evet, Allah bizi de imtihan edecek ki sonraki kuşaklar da bunu anlamış olsunlar. Öncekileri de imtihan ettik. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah Teala içinizden sadık olanları, doğru olanları ve yalan söyleyenleri ortaya çıkaracaktır. Bunun için imtihan. Doğrularla yalancıların ortaya çıkarılması için, tespiti için Allah Teala imtihan etmiştir, etmeye devam edecektir. Müslümanların sıkıştığı bir dönemde, bu hadisi de söylemeden geçmeyelim, bu ayetler bağlamında hep bu konu gündeme gelir. Habbab bin Eret, Allah Resulüne aleyhissalatü vesselama durumu arz etti. Yaşadıkları sıkıntı ve baskılardan dolayı bunaldıklarını söyledi. Allah Resulü doğruldu ve dedi ki, siz acele ediyorsunuz. Herhalde biz olsak aklımızdan şu geçer. Daha ne olsun ya Resulallah ya? Deriz değil mi? Acele ediyorsunuz dedi. Sizden önceki ümmetler içerisinde öyle kimseler vardı ki eti demir tarakla taranırdı da bu işkence onu dininden çevirmezdi. Eti demir tarakla taranır, yani kasları, sinirleri, etleri böyle dökülürdü kendiliğinden. Yine inançlarından vazgeçirmezdi bunu. Yine müminin başının ortasına bir testere konur. İnsanlar sıraya konur. Herkes görsün diye, vazgeçsin diye. Birini öldürdü, belki arkasından gelenler vazgeçer. Hayır, öyle değil. Testere konurdu başının ortasına. Başı ikiye bölünürdü de bu işkence onu da dininden çevirmezdi. Onu izleyenler de dininden çevirmezdi. Yemin ediyorum dedi Allah Resulü. Allah bu dini, İslam'ı öyle bir kemale erdirecektir ki bir süvari, bir atlı, bir binek üzerinde olan Müslüman kişi yalnız başına, yanında kimse olmadan yalnız başına ta Yemen'in San'a kentinden Şam diyarında Hadramevt'e kadar Allah'tan başka hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmadan selametle yolculuk yapacağı bir gün gelecek dedi. Peygamber aleyhisselam bunu söylediği zaman iki tane Müslüman yan yana gelme ihtimalinin olmadığı dönem. Uçuk bir vaat mi? Oldu ama. Ama kaç yıl sonra? 3 yıl sonra değil, 5 yıl sonra değil ama Hazreti Ömer döneminde öyle bir noktaya geldi tabii ki. Belki bu sözün kendisine söylendiği Müslümanların birçoğu da görmedi bunu. Problem değil ki benim görmem, benim neslin görmesi ya da Müslümanların, ümmetin görmesi. Ben kendim için yaşamıyorum ki zaten, öyle değil Müslümanca yaşamak. Onun için Allah Teala, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu da bize hatırlattı. Bu ayet-i kerime gelince, önceki insanlar evet çok farklı imtihanlardan geçirilmişlerdir elbette. Sadece bunun edebiyatını yapmaktan Allah'a sığınıyorum sizin karşınızda. Ama imtihan olmadan gerçekten imanın samimiyeti ortaya çıkmaz. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Doğrularla yalancıların ortaya çıkması için. Bunu Allah zaten biliyor. Sadece Allah'ın bildiği üzerinden Allah kimseyi hesaba çekmeyecek. Sadece Allah'ın bildiği üzerinden değil ya. Allah'ın hesaba çektiği konu insanların söyledikleri, dillerinden döktükleri, kalbinde tasavvur ettikleri, organlarıyla ortaya koydukları, uyguladıkları şeyler üzerinden hesaba çekilecekler. O yüzden doğrular ve yalancıların ortaya çıkması gerekiyor. Allah da onu ortaya çıkaracaktır. Doğrularla yalancıları ortaya çıkaran süreç imtihan sürecidir işte. İmtihan sürecidir. Samimi sahtekarın ortaya çıkmasını sağlayan süreç zorluk süreçleridir genelde. Orada ortaya çıkar. Foyamız ortaya çıkar. Tıpkı depremden önce ve depremden sonra karakter bozuklukları arasındaki farkı tespit ettiğimiz gibi. Yanlış mı söyledim? Musibetler sonrasında insanların samimiyetleri biraz daha ortaya çıkmış oldu. Samimiyle sahtekar birbirinden ayrılmış oldu. Doğru olanlar ve yalancı olanlar. Kim bunlar? Rahat günlerinde şükreden ama zor günlerinde sabreden doğrulardandır. Evet, doğrulardan kim? Doğru olan kim? Rahat günlerinde şükreder, zor günlerinde de sabreder. İşte bu doğrudur. Yalancı kimdir? Rahat günlerinde şımaran, Allah'ın verdiği nimete şükretmek yerine sadece kendi nefsini, kendi kariyerini, kendi unvanını, kendi dünyasını, kendi egosunu tatmin aracı olarak kullanan ve şımaran, ama zor günlerinde de sızlanan, sabırsızlanan, mızmızlanan insan da yalancıdır. Doğru ve yalancı böyle ortaya çıkar. Doğruluk en iyiyi, yalan da en kötüyü temsil eder. Sıddık, sadaka, tasdik hep aynı köktendir. Hep aynı köktendir. Bir insanın malının temizliğini sağlayan şey sadakadır. Onun doğruluğunu anlatır. Doğruluğunu ve samimiyetini ortaya koyar. Maldan vazgeçemeyen, candan hiç vazgeçemeyiz. Onun samimiyetini ortaya koyar bu. Sıddık. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın özelliği de buydu zaten. O yüzden doğruluktan öte bir sonuç yok. Yalandan aşağıda bir sonuç da yok. Yalandan daha kötü bir günah yoktur. Her ikisinin de hem sözde hem fiili yönü var. Doğruluk sadece dille söylenen bir şey değil, uygulamayla, tavırla ortaya konan bir şeydir. Yalanda da öyledir. Yalan sadece dille söylenmez. Yalan sadece dille söylenmez. Yalan çok farklı şekillerde söylenir. Mesela klavyeyle yalan, telefon tuşuyla yalan. Hiç konuşmuyorsunuz, sadece yazıyorsunuz. Ya da hiç mazeretiniz yokken telefon eden birisine cevap vermemek suretiyle yalan. Yanınızda olsa cevap verecektiniz. Cevap vermemek suretiyle yalan söylüyorsunuz. Ya da yanınızda olmadığı için telefon açtı, el kol hareketi yaptınız. Yalan. Yalan sadece dille söylenen şey değil. Sükutla yalan. Allah'ım, sizin huzurunuzda bir manzara, bir tablo, bir imtihan konusu çıkardı. Bir yanlış ortaya kondu. Siz Müslümansınız. En azından müdahale edemeyeceksiniz. Orayı terk etmeniz gerekir. Tasdik ediyorsunuz. Ne terk ediyorsunuz, ne söylüyorsunuz? İmanınızda yalan söylüyorsunuz. İşaretle yalan. Hatta son bir şey daha söyleyeyim. İhramla yalan söylenir mi? Ne alaka diyeceksiniz değil mi? Suud hükümeti şimdi Mescid-i Haram'ın zemin katını sadece ihramları alıyor. Oraya girmek için sadece ihramlı olanlar girer. Yani umre için gelenleri alıyor. Umre niyetiyle değil de nafile tavaf yaparsanız normal kıyafetle yapıyorsunuz tabii tavafı. Onun için yukarı katlara çıkmanız lazım. Yukarı kata çıktığınızda da işte şu mescidin ortasında şöyle bir tur dönmek işte birkaç saniye alır ama yukarı çıktığınız zaman bu açılır. Mesafe açıldıkça tavaf geç olur. 7 tur atıncaya kadar 2 saat geçer yukarıda. Aşağıda yarım saatte 7 turu atarsınız. Suud buna yönelik bir kalabalığı izdihamı önlemek için böyle bir şey yapmış. Müslüman kardeşim soruyor bana. Hayalden bahsetmiyorum, pratikten bahsediyorum. Hocam, umreyi yaptık normalde. Ama aşağıda tavaf yapmak için ihram giyersek ne olur? Kocaman bir yalan olur dedim. Niye? Çünkü ihram giymek demek, ben umre yapıyorum, orada güvenlik görevlisi yanına geldiği zaman seni görecek, herkesin kalbini yarmayacak ya. Üzerinde ihram olacak. Altta da normal ihrama aykırı elbise de giymiş olacak. Çünkü ihram giyiyor ki oraya girsin. Zeminde tavaf yapmak için. Kocaman bir yalan. Bunu yapan çok Müslüman var biliyor musunuz? Mescid-i Haram'da yalan söylüyor. Buyurun yalan. İhramla yalan. Oysa dil söylemedi bakınız. Ve Münafıkun suresinde Allah Teala enteresan bir yalan örneğini daha söyler. Yalanın Kur'anca tarifi nedir biliyor musunuz? Var olan şeye aykırı şey söylemek değil sadece. Var olan şeye aykırı şey söylemek değil yalan. Sadece bu tarif bu değil bakınız. Yani bir şey yaptığınız halde yapmadım demek. Genelde biz yalanı böyle tarif ederiz değil mi? Yapmadığınız halde yaptım demek, yaptığınız halde yapmadım demek yalandır. Oysa bir şeyi doğru söylediğiniz halde yalan olabiliyor. İlginç bak. Bir şeyi doğru söylediğiniz halde yalan olabiliyor. Nasıl yani? Münafıkun suresi ilk ayeti. İzâ câekel münafıkûn. münafıklar sana geldiğinde kalu derler ki neşhedü inneke le Resulullah. Biz şahitlik yaparız ki sen Allah'ın Resulüsün. Kim diyor bunu? Münafıklar. Şahitlik yaparız ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu cümle yanlış mı? Doğru. Sen Allah'ın Resulüsün derler. Vallahu ya'lemu inneke le Resuluh. Allah da biliyor ki sen onun Resulüsün. Bu da Allah'a ait bir cümle. Ayetin son cümlesi. Vallahu yeşhedü innel münafikine lekâzibûn. Allah da şahitlik yapıyor ki münafıklar yalan söylüyor. Nasıl yani? Sen Allah'ın Resulüsün sözü Allah diyor ki yalan. E doğruyu söyle. Sen Allah'ın Resulüsün. E aynı cümleyi söyledim. Yok aynı değil. Yalan işte bu. Kalpte olmayan bir şeyin dille söylenmesi de yalandır. Velev ki doğru olsun. Velev ki doğru olsun. Kalpte olanla dilde olanın birbirine aykırı olması bunun yalan olması için yetiyor. Çok tehlikeli bir noktadayız. Yalanın pembesi dedikleri herhalde buna benziyor biraz da, değil mi? Pembe yalanlar falan. Hayat bunun üzerine bina ediliyor. Doğruluk ve yalancılık üzerinedir. Kazananlar ve kaybedenler bunlar. Doğrular kazanan, yalancılar kaybeden. Yalancı sadece aykırı bir şeyin olduğunu söylemek değildir. Olan şeyi olmamış gibi, olmamış şeyi de olan gibi gösteren değil sadece. Bakın, sen Allah'ın Resulüsün cümlesi kadar doğru bir cümle yok. Ama Allah bu yalan söylüyor diyor. Niye? Çünkü kalbinde onu söylemiyor, diliyle söylüyor. Yalan söylüyor tabii ki. Yani efendim, bizim idaremizi nasıl görüyorsunuz? Sordu size birisi ya da ben sordum size. Mesela hiç uzağa gitmeye gerek yok, bunu uyarlarsınız. Desem ki ya biz burada bir ders yapıyoruz da bu dersle alakalı görüşünüz nedir hakikaten? Ne diyorsunuz yani? İyi gidiyor mu, iyi gitmiyor mu? Faydası oluyor mu? Yapalım mı, yapmayalım mı? Güzel mi, iyi mi? Tenzih ederim sizi de, sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Ya hocam iyidir ders diyorsunuz fakat içinizde aslında bu ders çok fazla bir anlamı yok. Lüzumsuz bir ders diyorsunuz içinizde. Fakat böyle bir soru sorduk. Bir de yanınızda kimler var ya da ben varım. Hocam çok iyi devam edelim diyor. Halbuki içinizde bu yok. Yalan söylüyorsunuz. Ya ben bir elbise aldım. Nasıl? İyi mi? Aslında iyi değil ama iyi olduğunu söylüyorsunuz. Çok iyi falan diyorsunuz. Halbuki yalan söylüyorsunuz. İçinize gelenle dilinize dökülen aynı değil. Çok mu abarttım? Valla siz bilirsiniz. Münafıkun suresi 1. ayeti unutmayın. Dolayısıyla yalan, yalan, yalan türü şeyler çok fazla. Onun için Allah Teala bakın çok net bir şey söyledi. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Doğrularla yalancıları birbirinden ayıracak, ortaya çıkaracak böylece. İmtihanın sonucu bu. Toplumda güven duygusunun oluşması neye bağlı? Doğruluğun egemen olmasına bağlıdır. Mümin hem güvenen hem güvenilen demektir. İman kelimesinin kökünde bu var zaten. Âmene yu'minu ıslahi terim anlamında iman etmektir ama sözlük anlamı güvenmek demektir. Âmene billah Allah'a güvenmek demektir. Kelimenin aslı bu zaten. Onun için toplumda güven duygusunun egemen olması doğruluğun orada yaygın olmasına bağlıdır. Toplumsal çöküş de neye bağlı biliyor musunuz? Bir toplumda yalan ve yalancılık popüler hale gelmişse, yaygın hale gelmişse o toplumun çöküşü yakındır anlamına gelir. Evet, toplumun çöküşü buna bağlıdır bakınız. Toplumda farklı günahlar işlenir yani. Normal anlamda söylemiyorum. Ama bir Müslüman toplumda yalan olamaz. Bir Müslüman toplumda Müslümanlar birbirlerine güvenemez bir tablo olamaz. Bu ancak müşrik ve kafir toplumlarda olabilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan önce emin idi. Aynı kökten geliyor. güvenilen idi. Güvenilen bir insan, sonra peygamber. Aynı misyon bizim için de geçerli. Önce Müslüman mı olmak? Hayır. Önce güvenilir olun. Önce güvenilir olun, sonra Müslüman olacaksanız olun. Güvenilir olmuyorsanız İslam'ı da temsil etmeyin. Gerek yok. Çünkü İslam'ı lekelersiniz. Yalancı ve Müslüman yan yana olmaz. Yalan ve Müslüman yan yana olmaz. Başka günahlar yan yana olabilir ama yalan ve Müslüman, İslam bir arada olmaz. Onun için güven, yani emin olmak ve doğru olmak, yani dürüst olmak bütün özelliklerden önceliklidir ve önemlidir. Doğruluk nasıl yansıyacak hayatımıza? Doğru şahitlikle, doğru konuşmakla, doğrudan yana olmakla, sözünde durmakla, vaadinde durmakla, ahde vefayla, bunlarla gerçekleşir. Peki yalancılık nasıl yansır? Münafıklıkla, gösterişle, en küçük ibadeti bile, en küçük bir hayrı bile fotoğraflamakla, reklam yapmakla, vitrine koymakla, türbüne oynamakla, yalancılık böyle yansır. Hakkı inkar etmek sonuçta neticede, gerçek karşısında tereddüt etmek sonuçta, sözünde durmamak, ahdine vefa göstermemek, anlaşmaları ve akitleri çiğnemek, insanlar arası laf götürüp getirmek, iftira atmak, insanların arası bozmak, hepsi yalanın bize bedel olarak yansıma biçimleridir. Dolayısıyla Allah Teala doğrularla yalancıları birbirinden ayırt etmek, ortaya koymak, netleştirmek adına imtihan edecektir bizi. Bu imtihanı kazananlardan olmayı hedef haline getirmemiz gerekir. Elbette Rabbim kaybedenlerden eylemesin. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.